Ayrım 2.
Artık yönlendirilmek, dürtülmek, şevklendirilmek istemiyorum. Bu yürek zaten kendiliğinden kabarıyor yeterince. Bana ninni gerek. Onu da Homer'imde bol bol buldum. Asi kanımı yatıştırmak için ne çok ninni söylüyorum. Zira bu yürekten daha denksiz, daha sebatsız bir şey görmemişsindir. Can, benim sıkıntılardan sefahate, tatlı yüzünlerden uğursuz tutkulara geçişimi görme zahmetine bunca sık katlanan sana bunu söylemem gerekli mi? Yüreceğime hem sayrı bir çocuk gibi bakıyorum. O istediğini yapıyor. Bunu başkalarına söyleme. Duyarlarsa hoş görmeyecek kişiler var. 15 Mayıs günü. Bu yerin sıradan insanları artık beni tanıyor ve seviyorlar. Özellikle çocuklar. Başlangıçta onlara samimiyetle yanaşıp şunu bunu sormamı, bazıları kendileriyle alay ediyorum sanıp bana kaba davrandılar. Ama yılmadım. Yalnızca dikkatimi çeken bir şeyi en şiddetli biçimde duyumsadım. Belli bir zümrenin insanları yakınına gelince sanki bir şey yitirecekmiş gibi sıradan halktan hep soğuk bir mesafede duruyorlar. Bir de zavallı halkın düzeyine iniyormuş gibi yapıp sonra daha da kırıcı biçimde kibir gösteren mülteciler ve horatacılar var. Eşit olmadığımızı ve olamayacağımızı biliyorum ama bence saygınlık bulmak için sözde ayak takımından uzak durması gerektiğini sananla, yenilmekten korktuğu için düşmandan kaçan alçak arasında bir ayrım yok. Son kez çeşme başına geldiğimde genç bir hizmetçi kız kabını en alt basamağa koymuş, onu başına kaldırmaya yardım edecek bir kız arkadaşı geliyor mu diye çevresine bakınıyordu. Aşağıya inip yüzüne baktım. Kendisine "Yardım edeyim mi hanım kız?" dedim. Kızarıp bozardı. "Yok yok bey," dedi. "Zahmet etmeyin." Yastık başlığı yerleştirdi. Ben de ona yardım ettim. Teşekkür edip yukarıya çıktı. 17 Mayıs günü. Çeşit çeşit insanla tanıştım. Henüz bir arkadaş bulamadım. İnsanlara neyim itici geliyor bilmiyorum. Çok kişi benden hoşlanıp ilişki kuruyor. Ancak çok kısa bir yolu birlikte gitmek beni incitiyor. İnsanların burada nasıl olduklarını sorarsan yanıtım şu olur. Her yerdeki gibi. Bu insan soyu denen pek tek düze bir şey. Pek çoğu zamanın en büyük bölümünü sırf yaşamak için harcıyor ve kalan bir parçacık özgürlükten de öylesine korkuyor ki ondan kurtulmak için elinden geleni yapıyor. Ey insan yazgısı! Ama halkı oldukça iyi cinsinden. Bazen kendimden geçersem, bazen insanlar için arta kalan sevincin keyfini onlarla birlikte çıkarırsam, akıllı uslu bir masanın çevresinde bütün açık kalpliliğim ve iştenliğimle şakalaşırsam, uygun bir zamanda bir araba gezintisine, bir dansa katılırsam ve buna benzer başka şeyler yaparsam, kendimi pek iyi hissediyorum. Yalnızca kullanılmaya kullanılmaya çürüyüp giden ve sıkı sıkı saklamaya çalıştığım daha bir sürü gücün içimde pineklediği aklıma gelmemeli. Ah, kalbi öylesine sıkıştırıyor bu. Yine de anlaşılmamak bizim gibilerin yazgısı. Ah, gençliğimin kız arkadaşının yitip gitmesi. Ah, onu tanımış olmam. Diyorum, sen bir budalasın. Burada olmayanı arıyorsun. Ama ona sahiptim. Onun olabileceğim her şeyi olduğum için, onun huzurundayken olduğumdan da büyük göründüğüm o yüreği, o ulu ruhu duyumsadım. Ya Rab, o zaman ruhumda kullanılmamış en ufak bir güç kaldı mı? Onun karşısında kalbimin bütün doğayı sarmaladığı o müthiş duyguyu geliştirmiş değil miydim? Bizim ilişkilerimiz en ince duyumsamanın değişkeleri. Kötü alışkanlığa kadar hepsi, dehanın damgasını taşıyan en keskin zekanın sonsuz bir dokuması değil miydi? Ya şimdi, ah, onun benden ilerideki yılları, onu benden önce mezara götürdü. Hiç unutmayacağım onu, sarsılmaz duygusunu, ulu tahammülünü. Birkaç gün önce bir V ile mutlu yüzü olan açık bir gençle buluştum. Akademiyi henüz bitirmiş. Bilgiçlik taslamamakla birlikte başkalarından daha fazla bildiğini sanıyor. Her şeyinden sezdiğimce çalışkan biriydi de. Kısaca oldukça bilgisi var. Benim çizim yaptığımı ve Yunanca bildiğimi, iki göktaşı buralarda, işittiği için bana başvurup Batik'ten Wood'a, Döpil'den Winkelmann'a epey bilgi ortaya koyup Sulzer'in kuramını, birinci bölümü baştan sona okuduğunu, ayrıca elinde antik dönem araştırmalarını içeren Heynen'den bir metin bulunduğunu vurguladı. Oralı olmadım. Bir başka aklı başında adamla daha tanıştım. Prensin memurlarından, açık temiz yürekli bir insan. 9 çocuğu varmış ve onu çocuklarıyla birlikte görmenin insanın içini açtığını söylüyorlar. Özellikle en büyük kızından büyük sitayişle söz ediliyor. Beni davet etti. En kısa zamanda onu ziyaret edeceğim. Buradan 1,5 saatlik bir mesafede prensliğin bir av köşkünde oturuyor. Karısının ölümünden sonra burada, kentte ve memuriyet konutunda kalmak ona acı verdiği için oraya taşınma izni almış. Bunun dışında birkaç acayip yaratık çıktı karşıma. Her şeyleriyle, özellikle de tahammül fersa dostluk gösterileriyle dayanılmaz şeyler. Esen kal. Mektup tam senin istediğin gibi bol havadisli. 22 Mayıs günü. İnsan yaşamı bir düştür. Görüşü bazılarınca böyle algılanmıştır. Bu duygu beni de devamlı meşgul ediyor. İnsanın yaratıcı ve araştırıcı gücünü kapatan sınırlamalara bakınca, bütün edimlerin, zavallı varlığımızı uzatmaktan başka hiçbir işe yaramayan ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik olduğunu görünce, sonra da araştırmanın belli noktalarında duyulan avuntunun sadece düşsel bir tevekkülden başka bir şey olmadığını, zira arasına sıkışıp kalınan duvarlar, renkli biçimler ve ışıklı umutlarla çizilmekte. Bütün bunlar, Wilhelm beni dilsiz yapıyor. İçime kapanıp bir dünya buluyorum. Yine canlandırma ve kanlı canlı bir güç yerine, sezimle koyu bir hevesle. Duyularımda her şey yüzüp duruyor. Ben de düşte gibi dünyaya gülümseyip gidiyorum. Çocukların neyi, niçin istediklerini bilmedikleri konusunda bütün yüksek öğretmenler ve hocalar hemfikirler. Ama çocuklar gibi yetişkinlerin de bu yeryüzünde sendeleye sendeleye dolandıkları, onlar gibi nereden gelip nereye gittiklerini bilmedikleri, aynı biçimde gerçek amaçlar için uğraşmak yerine bisküvi, pasta ve huş sütlacıyla yönetildikleri konusuna gelince, kimse buna inanmak istemiyor ama sanırım elle tutulacak denli açık bu. Seve seve itiraf edeyim sana, zira bu konuda bana söyleyeceğini biliyorum. Çocuklar gibi gününü gün eden, oyuncak bebeklerini yanlarında sürükleyen, soyup giydiren, annenin şekerli ekmeği sakladığı dolabın çevresinde büyük bir saygıyla sessiz dönenen, arzu ettikleri şeyi en sonunda ele geçirince, avurtlarını şişire şişire yiyerek, daha daha diye bağıranlar en mutlu kişilerdir. Bunlar mutlu yaratıklar. Paçavra uğraşlarına ya da giderek kendi meraklarına muhteşem isimler vererek, bunları insan soyuna onların iyiliği ve refahı diye satanların da keyfi yerindedir. Ne mutlu bunu yapabilene. Ama huşu içinde bunun insanı nereye götürdüğünü görense, tuzu kuru vatandaşın kendi küçük bahçesini budayıp cennete çevirdiğini, mutsuz olanın bile sırtındaki yükle ahlayıp oflayarak ilerlemeye çalıştığını ve hepsinin şu güneşin ışığını bir dakikacık daha uzun görmek için aynı isteği duyduğunu bilense, evet, o sakindir ve kendi içinde kendi dünyasını kurar ve bir insan olduğu için o da mutludur. Sonra ne kadar darda olsa bile, yüreğinde yine hep özgürlüğün ve istediği zaman bu zindanı terk edebilmenin tatlı duygusunu taşır. 26 Mayıs günü. Sen eskiden beri benim kendimi geliştirme, herhangi güvenli bir yerde bir kulübecik kurup, orada bütün mahrumiyetle yaşama tavrımı bilirsin. Burada da beni çeken bir köşeciye rastladım. Kentten yaklaşık 1 saat uzaklıkta, Walheim. Okur burada adı geçen yerleri arama zahmetine katlanmasın. Gerçek isimleri değiştirilmek zorunda kalınmıştır. Adında bir yer var. Bir tepenin üstündeki konumu çok ilginç ve üst patikadan yürüyerek köyden çıkınca birden bütün bir vadi gözler önüne seriliyor. Yaşına karşın dinç, cana yakın bir kadının yerinde şarap, bira, kahve sunuluyor. Hepsinden güzeli de köy evlerinin, samanlık ve çiftliklerin çevirdiği, kilisenin önündeki küçük meydanın üstünü geniş dallarıyla örten iki ıhlamur ağacı. Böyle saklı, böyle samimi bir yeri kolay kolay bulamam. Meyhaneden de masamı, iskemlemi ortaya çıkarttırıp orada kahvemi yudumluyor, Homer'imi okuyorum. Güzel bir öğle sonrasında bir rastlantıyla ilk kez ıhlamurların altına geldiğimde burayı ıpılsız buldum. Herkes tarladaydı. Yalnız 4 yaşlarında bir oğlan yerde, bacaklarının arasına oturttuğu, yarım yaşında var yok, başka bir sarmış, sanki kendisi bir oturakmış gibi göğsüne çekiyor, kara gözlerinde ışıyan canlılığa karşın sakin sakin oturuyordu. Bu görüntü hoşuma gitti. Onun karşısında duran bir sabana oturup, bu kardeşçe pozu büyük bir keyifle çizdim. Yakındaki bir çiti, bir samanlık kapısını ve birkaç kırık araba tekerini de durdukları gibi art arda buna ekledim ve bir saat içinde kendimden en ufak bir şey katmaksızın yerli yerince istiflenmiş, pek ilginç bir çizimin ortaya çıktığını gördüm. Bundan sonra yalnızca doğaya yönelme niyetimi güçlendirdi bu. Yalnızca odur sonsuz zengin ve yalnızca o büyük sanatçıyı yoğurabilir. Kurallar lehine burjuva toplumuna övgü olarak söylenene benzer çok şey söylenebilir. Kendini onlara uygun olarak yetiştiren insan hiçbir zaman münasebetsiz ve kötü bir şey meydana getirmez. Tıpkı kendini yasalara ve refaha göre biçimleyen biri, hiçbir zaman çekilmez bir komşu, hiçbir zaman acayip bir şerir olamayacağı gibi buna karşılık ne denirse densin, bütün kurallar, doğanın gerçek duygusunu ve gerçek ifadesini tahrip eder. İstersen bu çok katı de. Kural yalnızca kısıtlar, azgın asmaları budar ve benzeri. Azizim, sana bir kıssa vereyim mi? Buradaki ilişki aşk ilişkisi gibi. Genç bir yürek bir kıza salt bağlanır. Günün bütün saatlerini onun yanında geçirir. Kendini tamamen ona vakfettiğini her an ifade edebilmek için bütün gücünü, bütün varlığını harcar. O sırada bağnaz biri, bir dairede çalışan biri gelip ona şöyle dese, "Kibar delikanlı, sevmek insanidir ama insani sevmelisiniz. Saatlerinizi bölüştürün, bir kısmını çalışmaya ayırın, dinlenme saatlerinizi de kıza verin. Varlığınızın hesabını yapın ve kendi gereksinmenizin dışında arta kalandan çok sık olmamak üzere, diyelim, doğum ya da isim gününde ona bir armağan almanızı sizden esirgeyecek değilim ve benzeri. İnsan buna uyarsa o zaman aklı başında genç bir insan olur. O zaman ben de her hükümdara meclise alması için onu öneririm. Yalnızca o zaman aşkı tükenir, bir sanatçıysa sanatı da biter. Ey benim dostlarım, dehanın akımı niçin böyle seyrek kopar? Yüksek dalgalarla niçin böyle seyrek çağlayıp gelir ve şaşkın ruhunuzu sarsar? Sevgili dostlar, işte kıyının iki yakasında beyler huzur içinde oturuyorlar. Bahçeli evleri, lale bahçeleri ve lahana tarlaları mahvolmasın diye. Gelecekte ortaya çıkacak tehlikeyi setlerle ve arklarla def etmeyi bilirler. 27 Mayıs günü. Görüyorum ki cezbeye, mecazlara ve inşaata düşüp bu arada çocuklara daha sonra ne olduğunu sana sonuna kadar anlatmayı unuttum. Dünkü sayfada sana bölük pörçük belirttiğim gibi resimsel duyarlığa dalıp sabanımda neredeyse 2 saat oturdum. Akşama doğru kolunda bir sepetle gençten bir kadın kıpırtısız duran çocuklara uzaktan seslenerek yaklaştı. Philip, uslu uslu bekliyorsun. Beni selamladı. Teşekkür edip ayağa kalktım. Yanına giderek çocukların annesi mi diye sordum. Evet derken büyüğe bir çörek verdi. Küçüğü de kucağına alıp bir annenin bütün sevgisiyle öptü. Filipime dedi, küçüğü bırakıp en büyükle kente gittim. Beyaz ekmekle şeker ve toprak bir lapa tavası almak için. Hepsini kapağı düşmüş sepette gördüm. Hansıma, en küçüğün adıydı bu. Akşam bir çorbacık pişireceğim. Yaramaz büyük. Dün lapanın dibini kazımak için Philip ile kavga ederken küçük tavayı kırdı. Ben en büyüğünü sorunca çayırda kazları kovalıyor demesine kalmadan O zıplaya zıplaya gelip ikinciye bir fındık dalı getirdi. Kadınla söyleşiyi sürdürerek öğretmenin kızı olduğunu, kocasının bir kuzeninden kalan mirası almak üzere İsviçre'ye gittiğini öğrendim. Onu kandırmak istediler dedi kadın. Mektuplarına cevap vermediler. Bunun üzerine kalktı, kendisi oraya gitti. Başına bir bela gelmiş olmasa, ondan hiç haber almıyorum. Kadından ayrılmak bana zor geliyordu. Çocukların her birine birer metelik verdim. En ufağınkini kadının eline sıkıştırdım. Kente gittiğinde çorbanın yanına ona bir çörek alması için böylece ayrıldık. Sana şunu söyleyeyim. Can, hiçbir şeye dayanamayacak duruma gelince, mutlu bir tevekkülle varlığının dar çevresinde yürüyen, günübirlik yaşayan, yaprakların düştüğünü görünce, kış geliyordan başka bir şey düşünmeyen böyle bir yaratıkla karşılaşmak sıkıntıları hafifletiyor. O zamandan beri sık sık dışarıdayım. Çocuklar bana iyice alıştılar. Kahve içerken şekeri onlara veriyorum ve akşam yağlı ekmekle ayranı bölüşüyoruz. Pazarları meteliklerini eksik etmiyorum. Ayin saatinden sonra orada olmazsam pansiyoncu kadına parayı vermesi için talimatım var. Bana alıştılar. Her şeyleri anlatıyorlar ve özellikle köyün öbür çocuklarıyla buluştukları zaman tutkularının basit hırslarının ortaya çıkmasını keyifle izliyorum. Annelerinin çocuklar efendiyi rahatsız ediyorlar telaşını gidermek için epey uğraşmam gerekti. 30 Mayıs günü. Geçen de sana resim üzerine söylediklerim elbette şiir sanatı için de geçerli. Burada önemli olan fevkalade olanı seçerek bunu ifade etme cesaretini göstermektir. Bunu da azla çok şey söyleyerek yapmak. Bugün bir sahne izledim. Olduğu gibi kağıda geçirince dünyanın en güzel idili olurdu. Ancak yazın sahne ve idil ne olmalı? Bir doğa görünümünden pay çıkarmak için hep inceleyip sık mı dokumalı? Bu girişten sonra çok yüksek ve üstün şeyler bekleyecek olursan yine fena halde yanıltıldın sayılır. Beni böylesine coşkulu bir paylaşmaya çeken, sıradan bir köylü delikanlıdan başkası değil. Her zamanki gibi kötü anlatacağım. Sen de beni her zamanki gibi abartılı bulacaksın. Söz konusu yer yine Mannheim. Hep Mannheim, hep böyle ender şeyleri gösteren. Dışarıda ıhlamurun altında bir topluluk kahve içiyordu. Bana pek uymadığı için bir bahaneyle uzak durdum. Bir köylü delikanlı komşu evlerin birinden çıkıp, geçen de resmini çizdiğim sabanda bir şeyi düzeltmek için uğraşmaya başladı. Mizacı hoşuma gittiği için kendisiyle konuşup halini hatırını sordum. Hemen tanış olduk. Giderek bu tür insanlarla adetim olduğu üzere kısa sürede samimi olduk. Bir dul kadının yanında iş gördüğünü ve kadının kendisine iyi davrandığını anlattı. Kadından böylesine çok ve övgüyle söz etmesinden ona canı gönülden bağlı olduğunu hemen anladım. Kadının genç sayılmayacağını, ilk kocasının ona kötü davrandığını, bir daha evlenmek istemediğini anlatırken onun gözünde ne kadar güzel, ne alımlı olduğunu ve ilk kocasının kötü izlerini silmek için kadının kendisini seçmesini ne çok istediği belli oluyordu. Bu insanın eğilimini, sevgisini ve bağlılığını sana anlatabilmek için onun söylediklerini sözcüğü sözcüğüne yinelemem gerek. Evet, sana aynı zamanda onun yüz ifadelerini, sesindeki uyumu, bakışlarındaki gizli ateşi canlandırabilmek için bende en büyük bir şairin yeteneği olmalıydı. Yok, bütün varlığındaki ve ifadesindeki ince duyguyu anlatmaya sözcükler yetmez. Benim yineleyebileceklerim hep kaba kalır. Kadınla ilişkisi hakkında uygunsuz düşünüp, davranışından kuşku duyabileceğim korkusu beni özellikle duygulandırdı. Kadının eşkalinden ve gençlik alımlılığı olmaksızın, onu karşı konmaz biçimde kendine çekip sımsıkı bağlayan vücudundan söz edişindeki sevimliliği ancak ruhumun derininde yineleyebilirim. Şiddetli eğilimi ve ateşli, tutkulu arzuyu hayatımda bu saflıkta görmedim. Evet, şunu diyebilirim. Bu saflıkta düşünmedim ve düşlemedim. Bu masumiyet ve sahihliği hatırladıkça ruhumun en derinden tutuştuğunu, bu sadakat ve hassasiyet resminin peşimi hiçbir yerde bırakmadığını, benim de kendiliğimden tutuşup eridiğimi söylersem beni azarlama. Şimdi ben de o kadını en kısa zamanda görmenin yolunu arayacağım. Ama doğrusu aslında onu görmekten kaçınmalıyım. En iyisi onu sevdalısının gözüyle görmek. Belki benim gözümle şimdi bana geldiği gibi görünmeyebilir. Oysa bu güzel resmi niçin bozayım? 16 Haziran günü. Sana niçin mi yazmıyorum? Bunu soruyorsun ama sen bilgin birisin. Keyfimin yerinde olduğunu tahmin edebilirsin. Hem de kısacası kalbimi yakından ilgilendiren bir tanışma yaptım. Yaptım bilmiyorum. En sevilesi varlıklardan biriyle nasıl olup da tanıştığımı sana sırasıyla anlatmak zor olacak. Neşem yerinde, yani iyi bir öykü yazarı değilim. Bir melek, tuh, bunu kendi söyler değil mi? Yine de onun nasıl mükemmel olduğunu, niçin mükemmel olduğunu sana anlatmaya muktedir değilim. Yeter, bütün duygularımı tutsak etti. Bunca saflık yanında bunca zeka, bunca sağlamlık yanında bunca iyilik ve gerçek yaşamla edim karşısında bu iç huzuru.